23. ayrım. Sayfa 278. Değerli dostlar, Ekim 2013'te Gezi'ye destek veren muhalif tiyatrolara Kültür Bakanlığı desteğinin kesilmesiyle başlayan ve Türkiye Sanat Kurumu yasa tasarısı tartışmalarıyla devam eden süreç bugün burada ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu nedenle ben şimdilik söz konusu yasal düzenleme çalışmalarının kültür ve sanatı kamu sorumluluğunun dışına itmesi ve getirilmek istenen yapının özerk olmaması gibi nedenlerle ülkemiz sanat ve kültürünün geleceği için tehlike oluşturacağını hatırlatmakla yetiniyorum. Kaldı ki bugünkü şartlarda sanat ve kültür faaliyetlerini piyasaya terk etmek, dar gelirli birçok sanatseverin kültüre erişiminin önemli ölçüde kısıtlanması anlamına da gelecektir. Bu da mevcut birçok sanat kurum ve kuruluşunun yok olması demektir. Dostlar, sanatçı istisnadır, aykırıdır, sıra dışıdır. Baş kaldırır, kalıpları zorlar. Çünkü gerçek sanatçı ancak baş kaldırarak sanatçı olabilir. İşin özü, kişi sanatçı olduğu için baş kaldırmaz. Baş kaldırı onun karakteri olduğu için gerçek sanatçı olabilir. Asırlar boyu süren ses nefes temrinleriyle, parmak uçların ısırlanarak geçen uykusuz gecelerle, canlandırdığı rollerin ruhlarına, bedenlerine girip onlarla bütünleşmesiyle hayatın olağan akışına baş kaldırır. Türkiye'de sanatın ve sanatçının etrafına bir baskı duvarı örmek isteyenlere son sözü biz değil, büyük usta söylesin. O duvar, o duvarınız, vız gelir bize vız. 24 Ocak 2014 Ankara. Bir arkadaşım ne gelinliği, kefen giydirilmiş çocuklar onlar demişti. Ne kadar da haklıydı. Çocuk yaşta insan pazarına çıkarılan ve bu çocuklarımız ülkemizin ve yüreğimizin yarasıdır. İnsan yazarken bile utanıyor. Buna alet olanlara lanet ediyorum. Bunun önüne geçemeyen tüm yetkililere ve göz yuman herkese yazıklar olsun diyorum. Çocuk gelinler toplantısında yaptığım açılış konuşması. Kader Erten, Siirt'in Pervari ilçesinde yaşamış bir çocuk gelin. 12'sinde evlendirilen, 13'ünde anne olan, 14'ünde evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan kötü kaderli ya da kadersiz. Kader o. Aslında Kader Erten'in hikayesini okuduğumda çocuk gelin sözünün yanlış olduğunu düşündüm. Gelinden değil, küçücük çocuklarımızdan söz ediyoruz burada. Genç nüfusa sahip olan ülkemizde tüm politikaların temelinde çocuk unsuru olmalıdır. Çocuk hakları kavramının evrensel kabul gören tanımı. Çocuk hakları kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmedir. Bu sözleşme 193 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 2 Ekim 1995'te uygulamaya başlamıştır. Madde 1. Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Türkiye'nin bu sözleşmeyi onaylamış olması ülkemizdeki bütün çocukların bu hakları kullanabileceği anlamına gelir. Yetişkinler ve hükümetler çocuk haklarının bilinmesini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca çocuk olarak hakların yasalarca tanınması ve korunması hak ihlallerinde yargıya başvurabileceği anlamına gelir. Öte yandan çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarda herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi'yle şekillenmiştir. Uygulama böyle mi? Dünyada elinin üzerinde ülkeden 300'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun üye olduğu, ülkemizden de Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'ne üye, Girls Not Brides, Gelin Değil Kız Çocuğu platformunun 2013 verileri, çocuk gelin sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya genelinde yılda yaklaşık 14 milyon kız çocuğu 18 yaşından küçük evlenirken, Türkiye'de 2013 yılında gerçekleşen evliliklerin yaklaşık %32'si 18 yaş altı. Türkiye, Afrika kıtasından sonra erken yaşta evliliklere ilişkin dünyadaki sorunlu üçüncü bölge. Platformun hazırladığı sayılarla çocuk gelinler verilerine göre Güney Asya'da %46, Sahra Altı Afrika'da %38, Latin Amerika'da Karayipler'de %29 ve Orta Doğu ve Kuzey Amerika'da gerçekleşen evliliklerin %18'inde gelin ilan edilen kız çocukları 18 yaşın altında. Türkiye'de her 3 gelinden biri çocuk yaşta evlendirilmektedir. Ülkemiz Avrupa'da çocuk gelinlerde birinci sıradadır. BM'ye göre çocuk evliliklerinde dünya yedinciliğine yükselmiş bulunuyoruz. Daha da beteri evlendirilen kız çocuklarının %35'inin ikinci eş olması. Çocuk gelinler genelde yaşça büyük erkeklere başlık parası karşılığında satılıyor. Türkiye'de bulunan 11-12 yaşındaki Suriyeli sığınmacı kızların dedeleri, babaları yaşındaki erkeklerle para karşılığı evlendirilmeleri de bir insan hakkı sorunu olarak ele alınmalı ve unutulmamalıdır. Kadının nasıl doğuracağı, kaç çocuk yapacağı, nikahı, bekarlığı gibi konularda bekçilik yapan siyasetçilerin bu rakamlar karşısında diyecek sözleri yok gibi. Daha vahimi, çocuk yaşta evliliklerin toplumda kabul görmesidir. Tecavüze uğrayan çocukların bile rızası konuşuldu bu ülkede. Cinsel suçlarda beden ve ruh sağlığı bozulmuştur raporu uygulaması ise utanç vericidir. Çocuk yaşta evlilikler ne yazık ki kadına şiddetin başlangıcı olmaktadır. Oysa çocuk gelinler evliliği oyun gibi görüyorlar. Çocuk gelinler bir bölge ile de sınırlı değildir. Kız çocuklarını adeta satılık mal olarak gören cahil ve sağlıklı olmayan bir zihniyetin sonucudur. Devletin televizyonunda yayınlanan iftar programına konuk olan Ömer Tuğrul İnançer, üstelik hukuk okumuş bir tasavvuf düşünürüymüş kendisi, diyor ki, hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beynin otomobiline biner, biraz dolaşır. Sonra akşamüstü çıkarlar. Şimdi ise maşallah kanatlısı kanatsızı televizyonlarda uçuşuyor. Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir. Başka söze gerek var mı? Bakış sofradan bir boğaz eksilsin bakışıdır. Yapılan araştırmalar ailelerin kız çocuklarını gelin olarak vermesindeki önemli nedenlerden birinin ekonomik olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda çocuk gelinlerin hem sofradan bir kişinin eksilmesi hem de yeni gelin geldiği ailede iş gücü olarak görüldüğünü söylüyor. Yani kız çocuklar aile için gözden çıkarılabilecek fazladan bir boğaz, gelin gittiği ailede de yediği yemeğin karşılığını erkeğe cinsel hizmet ve ev işiyle ödemek zorunda olan bir köle gibi değerlendiriliyor. Kısacası çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü'nün belirttiğine göre az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde çocuk hakları ihlalleri de daha büyük boyutlarda olmaktadır. Türkiye'de yaşanan çocuk işçiler durumu. Bir diğer vahim çocuk hakkı ihlalidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi'nin 9. maddesi, çocukların her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmasını ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamasını beyan etmektedir. Ayrıca çocukların uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmamasını, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmamasını gerektirmektedir. Halen ülkemizde çocuk hakkı ihlallerinin vardığı vahim boyut, Büyük Atatürk'ün müthiş öngörüsüyle dünyada ilk ve tek olarak sahip olduğumuz çocuk bayramı şerefi ve ayrıcalığı ile bağdaşır bir tablo değildir. Kız çocukların da gereksinimini karşılayacak ve kendilerine yaşam becerisi kazandıracak nitelikli eğitim görmeye hakkı vardır. Oysa tüm dünyada okula gitmeyen 6-11 yaşlarındaki 130 milyon çocuğun 73 milyonunu kız çocuklar oluşturmaktadır. Kız çocukların eğitiminin önemli konusu 1990 yılında 155 ülke tarafından onaylanan Herkes İçin Eğitim Dünya Bildirgesi'nde geniş olarak yer almıştır. Bu bildirgede en acil öncelik kızlarla kadınların eğitime erişilebilirliğini sağlamak, bu eğitimin niteliğini yükseltmek ve cinsiyete dayalı her türlü yargı yolu yok edilmelidir denmektedir. Eğitim hakkından yoksun kalan çocukların topluma genel olumsuz etkisinin yanı sıra suça eğilimli bireyler olma oranı da yüksek olacaktır. 4+4+4 uygulamasından sonra kız çocuklarının okuldan ayrılma oranları maalesef yükselmektedir. Naçizane kabul ederseniz, her ne kadar bu toplantının adı çocuk gelinler olsa da bu ismi son kez kullanalım. Bunlar gelin değil. Bunlar Türk Ceza Kanunu'na göre cebren ırzına geçilen kızlar. Gelin diyerek bunları sempatik yapmayalım. Kabul edilebilir kılmayalım. Bu cinsel istismar cebren ırza geçme. Bununla ancak böyle mücadele edebiliriz. Bu mücadelede Türkiye Barolar Birliği olarak elimizden geleni son noktaya kadar götüreceğiz. Birileri varsın desin ki bu devlet işi. Devlet işine siz barolar niye karışıyorsunuz desin. Avukatın meslek itibarı toplumla ne kadar iç içeyse, toplumun derdine ne kadar dermansa o zaman kurtulur. Azminizle, bilginize, birikiminize, umudunuza güveniyorum. Sağ olun, var olun. 9 Şubat 2014 Ankara. Yurttaşlarının iletişim kurmasından, haberleşme özgürlüğünden korkan bir siyasi iktidar. Şimdi sıra internetin biraz daha kısıtlanmasına gelmişti. Tarihe not düşmek için Cumhurbaşkanı'na yazdığımız başka bir mektup. Sayın Cumhurbaşkanı maalesef kanunu yürürlüğe soktu. Bunu yaparken kanunda anayasaya aykırılıklar olduğunu, bunları hükümetin ileride düzelteceğini söyledi. Oysa Cumhurbaşkanı'nın anayasada kanunları geri gönderme yetkisini nasıl kullanacağı açıkça belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı anayasaya aykırı gördüğü bir kanunu yürürlüğe sokmamalıydı. Sayın Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı, malumları olduğu üzere 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunun özellikle bireysel özgürlüklere daha geniş alanlar açılması amacına aykırı olarak uygulamada temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran sonuçlar doğurduğu, bu nedenle de anılan yasanın erişimin engellenmesine ilişkin 8. maddesi demokratik hukuk devletinin teminat altına alması gereken hukuki korumayı sağlamadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü başlıklı 10. maddesine aykırı bulunmuş ve sonuçta Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkum edilmişti. 18.12.2012 tarih ve 3111/10 sayılı Ahmet Yıldırım kararı. Hal böyleyken ve söz konusu 5651 sayılı kanunun çağdaş uygulamalarla çelişen hükümlerinin ortadan kaldırılması ile uygulamadaki sorunların giderilmesi çerçevesinde AİHS, AİHM kararları ve ülkemizde de geçerli diğer uluslararası ilkeler dikkate alınarak gerekli düzenlemenin yapılması beklenirken 7 Ocak 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı torba kanun içerisine sıkıştırılan maddelerle 5651 sayılı kanunun birçok maddesinde değişiklik yapılması öngörülmüştür. Öngörülen değişiklikler ne yazık ki ilgili meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve bilişim uzmanlarınca yapılan değerlendirme ve öneriler dikkate alınmaksızın TBMM Genel Kurulu'nda 7 Şubat 2014 tarihinde kabul edilmiş ve zati halilerinin onayına sunulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde temel hak ve özgürlükler sınırlandırılarak adeta internete sansür getirilmiş olacaktır. Oysa temel hak ve özgürlüklerin serbestçe kullanılmalarını esas çok gerekli hallerde bir yasayla sınırlandırılmalarını ise istisna olarak kabul eden Türkiye Barolar Birliği, internete sansür uygulamasını katılımcı demokrasiye aykırılığı yanında başta AİHM ve ülkemizin taraf olduğu diğer uluslararası düzenlemelerde tanımlanmış olan ifade özgürlüğüne de aykırı bulmaktadır. Gerçekten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bilgi toplumunda insan hakları ve hukukun üstünlüğü hakkında bildirgesinin CM 2005/56 final 13 Mayıs 2005 Bilgi Toplumunda İnsan Hakları başlıklı 1. bölümünde elektronik ortamda ifade, bilgi ve iletişim özgürlüğünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen sınırlama nedenlerinden başka bir sınırlandırmanın söz konusu olmaması gerektiği belirtilerek üye devletlere devlet ve özel sansüre engel olmak için yasal ve uygulanabilir önlemleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Benzer şekilde Avrupa Konseyi'nin 2013 yılı ilerleme raporunda da Türkiye, uygulanan internet yasaklarının ifade özgürlüğünü ve bilgi edinme hakkını kısıtlayan boyutlara vardığı gerekçesiyle eleştirilmiş ve 5651 sayılı kanunun Avrupa standartlarına uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, özetle yürütmeye, mahkeme kararı olmaksızın doğrudan internete erişimin engellenmesi yetkisinin verilmesi, yürütmenin, yargının anayasal yetki alanına açıkça müdahalesi anlamına gelmektedir. Ayrıca URL ve IP tabanlı erişimin engellenmesi yöntemleriyle birçok site ve servisin çalışamaz ve yayın yapamaz hale getirilebileceği de unutulmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, biz Türkiye Barolar Birliği olarak söz konusu yeni düzenlemelerin 21. yüzyılın olmazsa olmazı, bilgi toplumunun odağında bir Türkiye oluşumuna katkıda sağlayamayacağı gibi, çağdaş dünyada eşit hak ve yükümlülüklere sahip etken bir üye sıfatıyla yer alabilmemizin önünde de engel teşkil edeceğini değerlendirmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, yukarıdaki özet açıklamalarımız ışığında söze edilen 5651 sayılı kanuna ilişkin olarak şu hususların dikkate alınması gerektiği takdirlerine maruzdur. Şöyle ki, erişimin engellenmesi ya da kısıtlanması kararı yalnızca hakim tarafından somut gerekçelere dayandırılarak verilmelidir. Konuya ilişkin tüm kavramlar hiçbir kuşkuya ya da yanlış yoruma neden olmayacak açıklıkta tanımlanmalıdır. Uygulamalar ileri fişleme örneğinde görülebileceği şekliyle hiçbir biçimde bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ya da kullanılmalarını zorlaştırıcı veya engelleyici nitelikte olmamalıdır. 26 Şubat 2014 Ankara. İktidar ve muhalefete açık çağrı. Herkes için hukuk, herkes için adalet. Basın açıklaması. Türkiye, demokrasi tarihinde asla unutamayacağı bir alacakaranlık kuşağından geçiyor. Türkiye'nin bu karanlıktan ancak herkes için hukuk, herkes için adalet anlayışının ülkeye kurumsal olarak yerleştirilmesiyle çıkabileceği açıktır. Bu ülkede temel haklar başbakanın ve bakanların canı yandığında ve yalnızca onlarla sınırlı olarak hatırlanmamalıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak daha aydınlık bir gelecek adına değerlendirme ve önerilerimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Gizli tanıkla, maddi delillerle desteklenmeyen montaj ses kayıtlarıyla, sahte dijital verilerle, emniyet ve savcılık çevrelerinden basına sızdırılan yönlendirici bilgilerle, birbiriyle ilgisiz onlarca davanın içinden çıkılmaz şekilde birleştirilmesiyle, keyfi tutuklama kararlarıyla, önce açıklanan sonra gerekçesi yazılmaya çalışılan içi boş, çelişkili mahkumiyet kararlarıyla, hayatları karartılan binlerce ailenin ve milyonlarca potansiyel suçlu yurttaşın temel hakları görmezden geliniyor. Ben orada değildim diye haykıran yurttaşların masumum çığlıkları duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, taşlaşmış kalplere hiçbir anlam ifade etmiyor. Siyaset yatak odalarına kurulan gizli kameralarla şekillendirilirken bu görüntüleri siyasi malzeme yapıp neresi özel, genel hayat genel diyenler kendileriyle ilgili olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ise demediklerini bırakmıyor. Muhalefet de siyasetin maalesef bu kayıtlar üzerine kuruyor. Farkında mısınız? Aslında milyonlarca yurttaşımızın yurttaşlığı, nüfus cüzdanı ve TC kimlik numarasına sahip olmaya indirgeniyor. Hukuki güvenliğimiz, huzurumuz, geleceğe güvenle bakma hakkımız elimizden alınıyor. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, alın terinin hakkı, sigortasız, örgütsüz işçiler, memurlar, ev kadınları, esnaf, çiftçiler, orman köylüsü, yerli ve yabancı yatırımcı için projeler üretme zorunluluğumuz ve daha niceleri kimin kime neyle vurduğu belli olmayan bu ortamda bir türlü yerine getirilmiyor. İnsanımız illüzyonlarla gerçeğin acımasızlığı arasında sıkıştırılıyor. Sonuçta dünyanın en güzel ülkesi Türkiye, yurttaşlarımız için giderek yaşanması daha zor bir hale, bir kabusa dönüştürülüyor. Kabustan uyanmanın vaktinin geldiğini ve yöntemini tüm siyasi partilere tebliğ etme görevi de yurttaşa düşüyor. Durum şudur. Bugün binlerce insanın hukuksuzca dinlendiği ileri sürülmekte. Başbakanla oğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmaları için başbakan montaj, muhalefet gerçek demektedir. Bantların gerçekliğiyle ilgili akla gelen soruyu bugüne kadar ses bandı kayıtlarıyla hayatları karartılmış binlerce sıradan yurttaşımız yargılandıkları davalarda mahkemelere sordular. Konuşmaların kopukluğundan, konuşma içeriklerinin maddi delillerle desteklenmediğinden, montajdan, iftiradan söz ettiler. Ancak mahkeme duvarına çarptı ve bu savunmaları ve savunmaya yönelik bütün talepleri. Onlara saygımızdan ötürü aklımıza gelen soruyu sormayacak ve hayatın olağan akışına aykırı montaj vesaire savunmasını tıpkı yurttaşlarımızı dinlemeyen mahkemeler gibi biz de şimdilik kaydıyla duymayacağız. Çünkü tüm yurttaşlarımız için kalıcı çözüm talep ediyoruz. Onun yerine diyoruz ki A. Siyasi iktidar A. interneti sansürleme yetkisini idareye TİB başkanına vermek B. Yurttaşların internette 2 yıl boyunca neler yaptıklarını, hangi sitelere girdiklerini, hangi sözcükleri arama motorlarını arattıklarını, sosyal medyada hangi mesajı attıklarını arşivletmek ve idarenin keyfi kullanımını hazır tutmak. C. Tüm hakim ve savcıların teftişini Adalet Bakanı'na bağlamak. D. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda hangi üyenin hangi dairede, örneğin hakimlerin hangi mahkemede ve illerde görev yapacağını belirleyen dairede görev yapacağına Adalet Bakanı'nı yetkili kılmak. E. Başbakan'a bağlı MIT'i dokunulmazlık zırhıyla kuşatıp uluslararası istihbarat işinden öncelikli olarak yurttaşlarımızı takip eden dilediği kurumun, bankanın, şirketin, sendikanın bilgisayar sistemine bağlanabilen totaliter devletlerin hafiyelik teşkilatlarına dönüştürmek ve F. Yurttaşın idari dava açmasını ve yürütmeyi durdurma kararı almasını kısıtlama yönündeki proje, girişim ve bu yönde atılmış somut adımlardan vazgeçmelidir. Çünkü baskı tepkiyi getirir. Tepki baskıyla bastırılmaya çalışılır. Hükümet giderek yönetemez hale gelir. Bu süreçte kendi elleriyle yarattığı yeni canavarlar önce topluma, sonra iktidarın değişeceği sinyalini alır almaz da yaratıcılarına saldırırlar. Ardından yargı yeni ölçülerin aracı olarak kullanılmaya başlanır. Bu güzel ülkede mazlumların adı değişir, zulüm hep devam eder. 23. ayrımın sonu. Sayfa 294.